Ayrım 51.
Bir engelle karşılaşma korkusuyla mühendis madende kalan işçilerin bulunduğu tahmin edilen o noktaya doğru eğilimli 3 ayrı yol kazdırıyordu damarda. Daracık sıçan yolunda ancak bir tek işçi çalışabiliyordu. 2 saatte bir nöbet değiştiriliyordu. Çıkan kömür küfelere doldurulup delik kazıldıkça uzayan bir dizi işçi tarafından elden ele geçirilerek dışarı çıkarılıyordu. İlk günler çalışma hızlı gidiyordu. Günde 6 metre yol aldılar. Zakari kömür çıkarma işinde çalışacak seçkin işçiler arasına girme iznini elde etmişti. Bu herkesin elde etmeye çalıştığı onurlu bir görevdi. 2 saatlik angaryadan sonra yerine başkasını koymak istedikleri zaman fena halde öfkeleniyordu. Arkadaşlarının sırasını çalıyor, kazmayı elinden bırakmayı reddediyordu. Onun açtığı galeri kısa sürede öbürlerini geride bırakmıştı. Damara öyle bir hırsla saldırıyordu ki içinde bir demirci körüğü varmış gibi göğsünün gürültülü soluğunun yükseldiği işitiliyordu daracık sıçan yolunda. Yüzü gözü kapkara çamurlara bulanmış, yorgunluktan başı dönerek ocaktan çıktığı an yere seriliyordu. Onu hemen bir battaniyeye sarıp götürmek zorunda kalıyorlardı. Az sonra yorgunluktan hala bacakları titreyerek yeniden o daracık deliğe dalıyor ve savaşım yeniden başlıyor. Boğuk kazma sesleri, bastırılan inlemeler, önüne çıkan dağı devirmeye hazır kudurgan saldırı yeniden başlıyordu. Ama işin kötüsü kömür tabakası gittikçe sertleşiyordu. Eskisi kadar hızlı ilerleyemediği için sinirinden 2 kazma kırdı. Havanın dolaşamadığı o daracık kovuğun dibinde her metrede daha da artan dayanılmaz sıcaklık müthiş rahatsızlık veriyordu. Negrel gece gündüz işçileriyle birlikte aşağıda yaşıyordu artık. Yemeklerini aşağıya indiriyorlardı. Kimi zaman da bir pelerine sarınarak bir zaman yığınının üzerinde 1-2 saat uyuyordu. Gittikçe daha açık seçik duydukları işaretler, oradaki arkadaşlarının yakarışları, daha hızlı ilerlemeleri için yaptıkları çağrılar onları destekliyor, cesaretlerini arttırıyordu. Verdikleri işaret şimdi artık açıkça işitiliyor, bir armonikanın tuşlarına vuruluyormuşçasına ezgili bir ses geliyordu kulaklarına. Yönlerini o ses sayesinde buluyorlar, birliklerin savaşta top sesine doğru ilerlemeleri gibi onlar da billur sese doğru yürüyorlardı. Negrel her işçi değiştirilişinde aşağı iniyor, kömüre vuruyor, sonra kulağını dayayıp dinliyordu. Şimdiye kadar kulağını her dayayışta yanıt daha çabuk ve daha ısrarlı gelmişti. Artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Doğru yolda ilerliyorlardı. Gel gelelim son derece yavaş ilerliyorlardı. Galiba vaktinde yetişemeyeceklerdi. İlk 2 gün 13 metre kazmışlardı. 3. gün 5 metre, 4. günde 3 metreye düşmüşlerdi. Kömür o derece sıkışıp sertleşiyordu ki şimdi artık ancak 2 metre yol alabiliyorlardı. 9. gün insanüstü çabalarla gide gide 32 metre gidebilmişlerdi. Önlerinde daha 20 metre kadar olduğunu hesaplıyorlardı. Yer altındaki tutsaklar için 12. gün başlıyordu. O buz gibi karanlıklarda açsız, ateşsiz tam 12 kere 24 saat. Bu korkunç düşünce gözleri yaşartıyor, kazma sallayan kollara güç veriyordu. O Tanrı'nın kullarının daha fazla yaşaması herkese olanaksız görünüyordu. Bir gün önceden beri uzaktan gelen vuruşlar zayıflamıştı. Kesiliverecekler diye her an ödleri kopuyordu. Mahut kadın düzenli olarak her gün gelip kuyu başındaki yerine oturuyordu. Sabahtan akşama kadar evde yalnız bırakamayacağı için Esteli de kucağında getiriyordu. Böylece çalışmaları adım adım izliyor, umutları, düş kırıklarını paylaşıyordu. Kuyu başında dikilen halk, hatta ta Monsö'dekiler bile heyecanla bekliyor, çeşitli yorumlar yapıyorlardı. Bütün bölgenin yüreği orada, yerin altındaki ocakta atıyordu. 9. gün öğle saatinde nöbet değişimi için çağrıldığında Zakari yanıt vermedi. Çılgın gibiydi. Küfürler savurarak kazma sallayıp duruyordu. Negrel de söz geçiremeyince bir ara dışarı çıktı. 3 işçiyle bir maden çavuşu da oradaydı. İyi aydınlatılamayan, işini geciktiren bu titrek ışığı fena halde öfkelenen Zakari büyük bir gözüpeklilikle lambasını açmıştı. Oysa kesin emirler verilmişti çünkü Grizu kaçakları saptanmıştı. İyi havalandırılamayan o daracık geçitlerde çok miktarda gaz birikmeye başlamıştı. Ansızın bir yıldırım çaktı, gülle yerleştirilmiş bir topun ağzından çıkar gibi sıçan yolundan bir alev hortumu fırladı. Galerilerin bir ucundan öbür ucuna her şey yanıyordu. Hava barut gibi alev alıyordu. Bu alev maden çavuşuyla 3 kişiyi sürükleyip götürdü. Kuyudan yukarı çıktı, kaya ve ağaç parçaları kusan bir püskürmeyle gün yüzüne fışkırdı. Bekleşen meraklı kalabalık çil yavrusu gibi dağıldı. Dehşete kapılan Esteli bağrına basan Maud kadın da ayağa fırladı. Negrel'le işçiler koşup geldiler, korkunç bir öfkeye kapılmışlardı. Acımasız yüreğinin sersemce hevesleri uğruna kendi çocuklarını öldüren hayırsız bir ana gibi topuklarıyla toprağı dövdüler. Canlarını dişlerine takıp didiniyorlar, arkadaşlarının yardımına koşmaya çalışıyorlar, buna karşılık yeni kurbanlar vermek zorunda kalıyorlardı. Ölüm tehlikesine göğüs gererek, insanüstü çabalar harcayarak 3 saat didindikten sonra galerilere girebildiklerinde kurbanların yukarı çıkarılması pek yürek paralayıcı oldu. Ne maden çavuşu ne de işçiler ölmüştü ama dört bir yanları korkunç yaralarla kaplıydı. Üzerlerinde kızarmış et kokusu yayılıyordu. Ateşi adeta içmişlerdi. Yanıklar ta gırtlaklarına kadar iniyordu. Kendilerini öldürmeleri için yalvararak sürekli avaz avaz bağırıyorlardı. 3 kömür işçisinden biri grev sırasında Gaston Marie'deki su pompasını bir kazma vuruşuyla kıran adamdı. Öbür ikisinin ise askerlere tuğla fırlatırken elleri yüzülmüştü. Parmaklarında hala yara izleri vardı. Oraya biriken halk yaralılar geçirilirken sapsarı kesilmiş yüzleriyle heyecandan ürpererek şapkalarını çıkarıp onları selamladı. Mahode kadın ayakta bekliyordu. En sonunda Zakari'nin cesedi göründü. Bütün giysileri yanmıştı. Vücudu kapkara kömür kesilmiş, tanınmaz hale gelmişti. Patlama sırasında ezilen başı yok olmuştu. Bu korkunç kalıntıları bir sedyenin üzerine bıraktıkları zaman Mahod kadın göz kapakları alev alev yanarak gözleri kupkuru bilinçsiz bir yürüyüşle peşlerine takıldı. Kucağında uyuyan Estelle, saçı başı rüzgarda darmadağınık, içler acısı bir durumda ilerliyordu. İşçi mahallesinde haberi alan Filomen, önce sersemleyip neye uğradığını anlayamadı, sonra iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Ama ana, aynı bilinçsiz yürüyüşle Requalart'a geri döndü. Oğlunu uğurlamış, kızını beklemeye gelmişti. Aradan 3 gün daha geçti. Akıl almaz güçlükler ortasında kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Bereket versin ki Grizu patlamasında yakındaki galeriler tıkanmamıştı. Yalnız içerideki hava o kadar ağırlaşmış, zehirli gazlar ciğerleri öyle yakıyordu ki yeni vantilatörler yerleştirmek zorunda kaldılar. Şimdi artık kazmacılar 20 dakikada bir nöbet değiştiriyorlardı. Durmadan ilerliyorlardı, arkadaşlarıyla aralarında ancak 2 metre kalmıştı. Ama artık eski heyecanı duymadan çalışıyorlardı. Sadece öce almak amacıyla kazmalarını sertçe vuruyorlardı. Çünkü sesler kesilmişti. O küçük yardım işareti billur gibi sesini duyurmuyordu artık. Kurtarma çalışmalarının 12. ocağın çöküşünün tam 15. günüydü. Sabahtan beri tam ölüm sessizliği çökmüştü. Yeni kaza Monsürlülerin merakını kamçılamıştı. Burjuvalar öyle bir coşkuyla geziler düzenliyorlardı ki Gregorlar da herkes gibi yapmaya karar verdiler. Ortak bir gezi düzenlediler. Onlar kendi arabalarıyla Varox'a gideceklerdi. Bayan Hanobu da Jean La Lucie'yi arabasına alacaktı. Denolin onlara kendi çalıştığı yeri gezdirecekti. Sonra Requalart'a gidip Negrel'den açılan galerilerin durumunu, nereye kadar ilerlediğini, hala umut olup olmadığını öğreneceklerdi. Akşam da yemeği birlikte yiyeceklerdi. Saat 3'e doğru Gregorlar kızları Cecil'le birlikte çöken madenin önünde arabadan indiklerinde Bayan Hanabu'yu kendilerini bekler buldular. Sırtında lacivert bir giysi vardı. Elindeki şemsiyeyle de soluk Şubat güneşinden korunuyordu. Hava açık ve bahar gibi ılıktı. Bay Hanabu da yanında Denöl'ün olduğu halde oradaydı. Bayan Hanabu aklı başka yerde dalgın bir kulakla Denöl'ün kanalı eski yatağına döndürebilmek için neler yaptıklarını anlatışını dinliyordu. Resim defterini yanından hiç eksik etmeyen Jean önündeki konunun dehşetiyle coşmuş ve çala kalem çizmeye başlamıştı. O sırada Lucy de bir vagon kalıntısının üzerine ablasının yanına oturmuş çizdiklerini harika bularak sevinç çığlıkları koparıyordu. Henüz tamamlanmamış olan bendin çeşitli yerlerinden kaçan sular köpürerek göçen maden ocağının açtığı o koskocaman deliğe çavlan halinde dökülüyordu. Bununla birlikte yanardağ ağzı yavaş yavaş boşalıyor, toprağın içtiği suyun düzeyi alçalıyor, dipteki korkunç yıkıntıları ortaya çıkarıyordu. Çukur, güneşli günün masmavi göğü altında tam bir çirkef kuyusuna, çöken ve çamurların içinde eriyen bir kent kalıntısına benziyordu. "Bütün bunları görmek için mi geldik buraya kuzum?" diye haykırdı düş kırıklığına uğrayan Bay Gregory. Yanaklarından kan fışkıracak kadar sağlıklı Cecil, temiz havayı solumanın sevinciyle neşeleniyor, şakalar yapıyordu. Oysa Bayan Hanabu tiksintiyle yüzünü buruşturarak, "Doğrusu güzel hiçbir yanı yok bunun," diye mırıldanıyordu. Bunun üzerine iki mühendis gülmeye başladılar. Konukların ilgisini çekebilmek amacıyla onlara her yanı gezdirdiler. Su pompalarının nasıl çalıştığını ve kazıkları çakan kocaman şahmerdanın nasıl inip çıktığını anlattılar. Ama hanımların kaygısı gittikçe artıyordu. Kuyunun yeni baştan kurulabilmesi ve ocaktaki bütün suyun boşaltılabilmesi için pompaların 6 belki de 7 yıl çalışması gerektiğini öğrenince ürperdiler. Yo, hayır, hayır, doğrusu ya çok daha başka şeyler düşünmeye yerlerdi. Onlara göre işler değildi bunlar. Bu toprak göçmeleri insana karabasan vermekten başka şeye yaramazdı. Arabasına doğru yürüyen Bayan Hanabu, "Gidelim artık," dedi. Lucy ile Jean bağırıştılar. "Nasıl, bu kadar çabuk mu? Peki ama resim ne olacaktı, daha bitmemişti ki." Genç kızlar kalmak istiyorlardı, babaları onları yemeğe getirirdi. Negrel'le konuşmak isteyen Bay Hanabu karısıyla birlikte arabaya bindi. Peki öyleyse siz önden gidin," dedi Bay Gregory. "Biz arkanızdan yetişiriz. Şurada işçi mahallesinde 5 dakikalık bir işimiz. Hadi merak etmeyin, sizinle aynı zamanda Requalert'te oluruz." Bayan Gregor'la Cecil'in ardından o da arabaya bindi. Öbür araba kanal boyuna vururken bunlarınki usul usul işçi mahallesine giden yokuşu tırmanmaya koyuldu. Gezinti iyiliksever bir ziyaretle sona erecekti. Zachary'nin ölümünü duyunca artık bütün bölgenin dilinden düşmeyen o zavallı Maho ailesine yürekleri sızlamıştı. Azgın bir kurt gibi vurup geberttikleri babaya, o asker katiline, o hayduda yandıkları yoktu. Yalnız kocasının ardından oğlunu da yitiren, kızı da belki şu anda toprak altında çoktan ölmüş olan zavallı ana yüreklerini sızlatıyordu. Üstelik bir de kötürüm büyük babadan, o küçük sonucu topal kalan küçük oğuldan, grev sırasında açlıktan ölen bir küçük kızdan da söz ediliyordu. Aile gerçi bozguncu düşünceleri yüzünden başına gelen felaketlerin bir bölümünü hak etmişse de onlar bu zavallı insanlara gene de yardım ellerini uzatarak gönüllerinin yüceliğini, her şeyi unutup barışma isteğini göstermeye karar verdiler. Arabanın sırtlarından birinin altına özenle sarılıp sarmalanmış 2 paket koydular. Maholların evini, ikinci blokta 16 numaralı evi arabacıya yaşlı bir kadın gösterdi. Ama Gregorlar ellerinde paketlerle inip de kapıya boş yere 1-2 kere vurduktan sonra açılmadığını görünce kanadı yumruklamaya başladılarsa da gene bir yanıt alamadılar. Derin bir yasın bomboş bıraktığı çoktan terk edilmiş buz gibi soğuk ve kapkara bir konut gibi evden sadece iç karartıcı sesler geliyordu. Düş kırıklığına uğrayan Cecil, "Evde kimsecikler yok," dedi. "Ne kadar can sıkıcı bir durum. Bütün bunları ne yapacağız şimdi?" Birdenbire yandaki evin kapısı açıldı, lavak kadın göründü. "Ah hanımefendiciğim, beyefendiciğim, çok affedersiniz, özür dilerim küçük hanımcığım. Komşuyu aradınız galiba. Evde değil efendim, Requalert'te." Lavak kadın büyük bir ağız kalabalığı içinde onlara mahallelerin başına gelenleri anlatıyordu. İnsanların birbirine yardımcı olmaları gerektiğini, analarının gidip aşağıda bekleyebilmesi için Lenore'la Henry'e kendisinin baktığını yineleyip duruyordu. Doymak bilmeyen kadının gözleri paketlerdeydi. Büyük bir açgözlülükle sözü döndürüp dolaştırıp dul kalan zavallı kızına kendi yoksulluğuna getirivermişti. Sonra da istemeye istemeye evin anahtarları bende diye mırıldandı. Eğer hanımefendiyle beyefendi ille de istiyorlarsa büyük baba içeride. Gregorlar büyük bir şaşkınlıkla kadına baktılar. Nasıl? Büyük baba içerideydi demek. Ama kapıyı çaldıkları halde hiç kimse yanıt vermiyordu. Uyuyor muydu acaba? Lavak kadın sonunda kapıyı açınca gördükleri manzara karşısında kapının eşiğinde donup kaldılar. Bonmort baba içeride sönmüş ocağın karşısında bir iskemleye mıhlanmış, fal taşı gibi açılmış gözlerini bir noktaya dikmiş oturuyordu. Bir zamanlar orasını canlandıran cilalı çam tahtasından eşyalarla guguklu saat olmayınca adamın çevresindeki oda daha da geniş görünüyordu. Duvarların yeşilimtırak çıplaklığında pembe dudakları resmi bir iyilikseverlikle gülümseyen imparatorla imparatoriçenin resimlerinden başka hiçbir şey kalmamıştı. Yaşlı adam hiç kıpırdamıyordu. Kapıdan giren keskin ışıkta gözlerini bile kırpıştırmıyordu. İçeri giren bütün o insanları görmemiş gibi sersem sersem oturup duruyordu. Ayaklarının dibinde kedilerin pislemesi için yerleştirilen çanaklara benzer içi kül dolu bir tabak vardı. Lavak kadın büyük bir kibarlık taslayarak "Siz onun kusuruna bakmayın" dedi. Dediklerine bakılırsa beyninde bir şeyler kopmuş. Tam 15 gündür dil ağız vermeden öyle oturuyor. Ama o sırada Bonmort baba korkunç bir öksürük nöbetine tutuldu. Ciğerleri sökülürcesine derin derin gırtlağını temizledi. Sonra da kara koyu bir balgam tükürdü çanağın içine. Kül ıslandı, bir kömür çamuru oluştu. Maden ocağından yuttuğu bütün kömürü gırtlağından söküp çıkarmıştı sanki. Derken gene o kıpırtısız haline döndü. Artık arada sırada tükürmek için kıpırdanıyordu yalnızca. Heyecanlanan, mideleri bulanan Gregorlar her şeye karşın gene de yüreklendirici, dostça bir iki söz söylemeye çalışıyorlardı. Bay Gregory, "Adamcağızım, siz nezle olmuşsunuz galiba" dedi. Gözlerini duvara diken yaşlı adam başını bile döndürmedi ve odaya yeniden yoğun bir sessizlik çöktü. "Biraz ıhlamur kaynatıp içirmeli size" dedi anne de. Yaşlı adam o kas katı suskunluğunu bozmadı. Bir ara sesilde, "Buraya baksana babacığım" diye mırıldandı. "Bu adamcağızın sakat olduğunu söylemişlerdi bize bir zamanlar ama biz bunu hiç düşünmedik." Genç kız pek heyecanlıydı. Sözünün gerisini getiremedi. Paketten çıkardığı iki şişe şarapla sebzeli sığır yahnisini masanın üzerine bıraktıktan sonra ikinci paketi açmış, içinden kocaman bir çift kundura çıkarmıştı. Bunları büyük babaya getirmişti. Ayakkabıların her biri bir eline alınmış, bundan böyle hiç yürüyemeyecek olan ihtiyarın davul gibi şişmiş ayaklarına bakıyordu. Bay Gregory ortalığı biraz neşelendirmek amacıyla, "Ne dersin, bunlar biraz geç geldi galiba değil mi babalık?" dedi. "Neyse canım, gene de işe yarar." Bonmort baba taş gibi soğuk, sert ve korkunç yüzüyle öyle oturuyor, ne işitiyor ne de yanıt veriyordu. Bunun üzerine Cecil götürüp ayakkabıları duvarın dibine koydu. Bütün dikkatine karşın yere koyarken kabaralar gürültü çıkardı ve kocaman pabuçlar odanın içinde diken gibi göze batar oldu. Ayakkabılara derin bir istekle bakan lavak kadın, "Hadi hadi bir teşekkür bile etmez bu" diye haykırdı. "Haşa huzurunuzdan bir ördeğe gözlük takmak gibi bir şey bu." Böylece sözlerini sürdürdü. Eline fırsat geçmişken onları kendini acındırmak istiyordu. Gregorları evine çekmeye çalışarak diller dökmeye başladı. En sonunda bir bahane buldu. Pek uslu, pek de sevimli olan Henry ile Leonor'u övmeye başladı. Bir de akıllıydılar ki ne sorulsa melekler gibi yanıt veriyorlardı. Hanımefendi ile beyefendinin öğrenmek istediklerini onlar söyleyebilirlerdi. Kendini bu sefalet yuvasından dışarı atabildiğine pek sevinen baba, "Sen de geliyor musun kızım?" diye sordu. Cecil de, "Evet, siz gidin ben arkanızdan geliyorum" diye yanıt verdi. Böylece Cecil, Bonmort baba ile yalnız kaldı. Korkudan tir tir titreyerek, adeta büyülenmişçesine onu orada tutan şey, bu yaşlı adamı tanır gibi olmasıydı. Şu mosmor kesilmiş, kömür lekeleri içindeki dört köşe yüzü nerede görmüştü acaba? Ve ansızın anımsadı. Avaz avaz bağırarak dört bir yanını kuşatan o kalabalık gözünün önüne geldi. Boğazını sıkan buz gibi elleri hissetti. Evet, ta kendisi. Adamı tanımıştı. Dizlerinin üzerine koyduğu ellere, bütün gücü yaşına karşın sağlam kalmış bileklerinde olan o işçi ellerini seyrediyordu. Yavaş yavaş Bon Mortmaba'da uyanırmış gibi oldu, o da kızı görüyordu. Alık haliyle o da genç kızı inceliyordu. Yanakları alev alev yanmaya başlamıştı. İncecik kara bir tükürük damlası süzülen ağzı sinirli bir titremeyle kısılıyordu. Biri sağlıklı, soyunun karnı tok, sırtı pek rahatlığı ve uzun tembellik yılları içinde yiyip içip semirmişti. Öbürü ise babadan oğula sürüp giden 100 yıllık emeğin ve açlığın sonunda eriyip bitmiş, her yanı su toplamış, yorgunluktan ayakları tutulmuş bir hayvanın içler acısı çirkinliğine bürünmüştü. Her ikisi de birbirinin çekiciliğine kapılmışçasına karşı karşıya duruyorlardı. 10 dakika sonra Cecil'in hala gelmeyişine şaşan Gregorlar, Maholer'in evine döndüklerinde korkunç bir çığlık attılar. Kızları boğulmuş, yüzü mosmor, yerde yatıyordu. Boynunda bir dev pençesinkini andıran kırmızı parmak izleri vardı. Cansız bacaklarının üzerinde sendeleyen Bon Mort, doğrulup kalkamadan hemen kızın yanına serilip kalmıştı. Elleri hala kıskaç gibiydi. Fal taşı gibi açılmış gözleriyle sersem sersem çevresine bakınıyordu. Düşerken kül tabağını kırmıştı. Küller ortalığa yayılmış, kapkara balgamların oluşturduğu çamur odayı berbat etmişti. Beri yanda da koskoca kunduralar sapasağlam duvar dibine dizilmişlerdi. Olup bitenleri hiçbir zaman bütünüyle anlayamadılar. Cecil neden yaşlı adama yaklaşmıştı? İskemlesine mıhlanıp kalmış Bon Mort nasıl olup da kızın boğazına sarılmıştı? Besbelli gırtlağına yapıştıktan sonra da olanca gücüyle sıkmış, kızın çığlıklarını bastırmış, son nefesini verene dek bırakmamış, sonunda onunla birlikte yere yuvarlanmıştı. Komşu evi ayıran incecik duvardan ne bir gürültü ne de bir inilti duyulmuştu. O kar gibi beyaz genç kız boynu karşısında adamın ansızın çıldırdığına, karşı konmaz bir öldürme dürtüsüne kapıldığına karar vermek zorunda kaldılar. Yıllarca bütün yeni düşüncelere kapalı, her söyleneni yapan bir hayvan gibi, dürüst, saf bir adam gibi yaşamış olan bu yaşlı kötürümün böyle bir saldırganlığa kalkışması herkesi şaşırttı. Kendisinin bile bilmediği, yılların birikintisiyle yavaş yavaş zehirlenen yüreğinin derinliklerinde hangi hınç bir anda beynine yükselmişti acaba? Olayın yarattığı dehşet bu işi bilinçsizliğe bağlayıverdi. Bir budalanın işlediği cinayetti bu. Bu arada Gregorlar diz çökmüş hüngür hüngür ağlıyor, acıdan boğuluyorlardı. Biricik sevgili kızları, yıllarca bekledikleri, dünyaya geldikten sonra da varlarını yoklarını önüne serdikleri, bir dediğini iki etmedikleri, ayaklarının ucuna basa basa gidip uyuyuşunu seyrettikleri, yeterince beslenip semirdiğine bir türlü inanamadıkları o taparcasına sevdikleri yavruları. Bütün yaşamlarının çökmesiydi bu. Artık onsuz yaşayamayacaklarına göre yaşamak neye yarardı ki? Lavak kadın çılgınlar gibi bağırıyordu. Ah hınzır ihtiyar, yaptın mı yapacağını? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Olacak şey mi hiç? Mahod kadın da ancak akşama dönecek. Buraya bakın, gidip onu çağırsam mı acaba? Kolları kanatları kırılmış bitkin ana babanın yanıt verecek halleri yoktu. Ne dersiniz ha? Gitsem iyi olacak değil mi? Gideyim gideyim. Ama evden çıkmadan lavak kadının aklına kunduralar geldi. Bütün mahalle ayağa kalkmış, kapının önüne bir yığın insan birikmişti bile. Belki de biri ayakkabıları çalardı. Hem de sonra mahodlarda onları giyecek erkek kalmamıştı ki. Usulca alıp götürdü, botlopun ayağına tıpatıp uyuyacaktı. Hanebolar, Rekualart'ta Negrel'le birlikte uzun zaman Gregor'ları beklediler.